Ayrım 17, sayfa 158. Bir sabah, gene iliklerine kadar nilüferle dolu, giyinmiş tıraş olmuş, spor arabasına binerken, bahçe kapısında beliren bir kadın dikkatini çekti. Orta yaşlı kadın etrafına korkuyla bakıyor, sanki görülmekten çekiniyordu. Genç operatör arabasına binmekten vazgeçerek kadının yanına gitti. "Birisini mi istiyorsunuz efendim?" Kadın hep o çekingen haliyle, "Sizi," dedi. "Sizi istiyorum doktor bey." Vedat'ın hayreti arttı. "Beni mi?" "Evet, sizi. Sizinle konuşacaklarım var." "Beni nereden tanıyorsunuz?" Kadın kısa kesti. "Nilüfer Hanım'dan geliyorum efendim." Vedat'ın sevinçten başı dönmeye başladı. Elleri titriyordu. "Buyurun," dedi. "Buyurmaz mısınız? İçeri buyurun." Gülpembe bahçe kapısından içeri girdi. Spor arabanın yanında durdu. "Bir gören oldu mu acaba?" "Kimden çekiniyorsunuz?" "Ah doktor bey, çektiklerimizi bilmiyorsunuz. Nilüfer'in hayatı tam bir cehennem. Geceleri uyku tutmuyor, gündüzleri zaten uyumaz. Üstelik kaynanası, kocası. Bir şeyden mi şüpheleniyorlar?" "Tahmin edersiniz efendim." Vedat dudağını yiyerek bir zaman düşündü. Demek barda serseri milyonerin öfkeli, sert bakışları, uzun uzun göz hapsine alışı hoşuna değildi. "Buyurun içeride konuşalım." Birlikte evin taş merdivenlerine yürüdüler. Gülpembe taş merdivenlerde durdu. Bahçeyi gözden geçirmeye başladı. Bahçe gene o bahçeydi, etraf gene o etraf. Ama nerede Nafiz Bey'in zamanındaki çiçekler? Nolan'ın kulübesi yıkılmış, çiçekler kurumuştu. Bir yere küçücük Nülüfer'i hayalledi. Küçücük iskarpinleri, kısa entarisi, beyaz çorapları. Babasının yanında. Babası, ufacık elleriyle, tombul bir kadını hatırlatarak kızıyla şakalaşmaktadır. Sonra çapalarını alır, kümese gider, kapısını açardı. Bütün bu işler yapılırken Nilüfer etrafında cıvıl cıvıl. Gülpembe'nin gözleri doldu. Vedat kapıyı anahtarıyla açmış, bekliyordu. Kadının yaşlı gözlerini görünce, "Ne o?" dedi. "Hayrola?" Gülpembe içini çekti. "Ah beyefendi, ah." "Evet, bu köşk." "Biliyorum." "Neyi biliyorsunuz?" "Bu köşkün eski sakinlerini." "Kimden söz ediyorsunuz?" "Avukat Nafiz Bey ailesinden." "Demek Nilüfer hastanede her şeyi anlattı bana." Gülpembe içini çekti, gözlerinin yaşını sildi. Vedat sordu. "Nesi oluyorsunuz Nilüfer'in?" "Her şeyi. Hizmetçisi, arkadaşı, annesi, şimdi de babası." İçeri girdiler. Gülpembe çok iyi tanıdı. Tatlı acı hatıralarının canlandığı sofayı gözden geçirdi. Bu sofa, bu odalar. Şu oda, işte karşıdaki oda büyük beyin odasıydı. Nilüfer'e oyuncaklar yapan, onu kırlarda gezdirip eğlendiren, çoğu seferde onunla komşu komşu evcilik oynayan ufacık ihtiyarın odası. Ya şu, karşıdaki? Orada da büyük hanım otururdu. Nafiz Bey'in annesi. Gülpembe ürperdi. Ne zamandan beri unutmuştu onu. Nasıl canlı, nasıl da bütün ayrıntısıyla canlanmıştı ya. Odasından şöyle, gölge gibi çıkar, sofaya süzülür, gelininin oda kapısında belirirdi. Sesi, sesi ya, ıslık gibi. Tıpkı tıpkısına ıslık. Onun öldüğü geceyi hatırlamıştı ki Vedat, "Sizi dinliyorum," dedi. Gülpembe kendine geldi. "Ah doktor bey, bilemezsiniz neleri hatırladım, neleri." Geçmiş zaman olur ki hayali cihan derler ya, öyle bir şey. Fakat bırakalım şimdi bunları. Zaten fazla oturacak değilim. Takip edilmiş olmaktan korkuyorum. Göz göze geldiler. Nilüfer'in hayatı tam bir cehennem evladım. Varsa siz, yoksa siz. Ama siz ne vaziyettesiniz? Onu öğrenmem lazım. Operatör Vedat gülümsedi. Kadını pek babacan, pek cana yakın bulmuştu. "Ben de tıpkı onun gibiyim," dedi. "Peki ne olacak bu böyle?" "Susmayın. Koskoca doktor beysiniz. Eliniz uzun, kolunuz uzun. Her şey sizde biter. Öyle ya." Vedat bütün bunları pek erken buldu. Çeyrek saat içinde kadın labali oluvermiş, hanımının mukadderatına gidecek yolu tayine çalışıyordu. "Henüz hiçbir şey düşünmedim," dedi. "Kendi fikirlerini öğrenmeden, kendi fikre... Bir gün görüşmek mümkün değil mi acaba?" Gülpembe, "İşte bu zor," dedi. "Çok zor bir şey bu. Siz kocasıyla tanışıyorsunuz. Ahbaplığı ilerletseniz de..." Vedat'ın kafasından serseri milyoner geçti. Biraz bön, ablak yüzü, aptal bakışı. Tam da Vedat'ın düşündüğü gibi ablak yüzüyle bön bön düşünüyordu karyolasında. Bütün geceyi onu, o Suat'a benzeyen sarı saçlı, mavi gözlü adamı düşünmekle geçirmişti. Evet, annesinin dediği gibi, elini sallasa ellisi, başını sallasa terlisi gelirdi ama ne elini ne de başını sallamaya niyeti vardı. Her şeye rağmen Nilüfer'i seviyordu. Ama Nilüfer ondan bucak bucak kaçıyor, sevmediğini, sevemediğini açık açık söylüyormuş. Ne çıkardı? Kendisi seviyordu ya. Karyolasından kalktı, ipek pijamalarını çıkardı. Üstünü başını giyinmeye başladı. Operatörü sahiden sevmesinden korkuyordu. Kendini sevmemesi, bunu açık açık söylemesi mühim değildi. Mühim olan onu, sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu adamı sevmesiydi. Buna tahammül edemezdi. Hınçla, öldürürüm diye söylendi. İt öldürür gibi öldürürüm onu. Odaya annesi girdi. Serseri Milaner kendine gelerek toparlanmaya çalıştı. Ama ihtiyar kadın gene de fark etmişti. Ne var oğlum? Niçin sinirlisin? Hiç, bir şey yok. Var. Yok. Kadın büsbütün sokuldu. Saklama benden yavrum. Ben senin en yakınınım. Sana senden yakın bir insanım. Canının niçin sıkıldığını söyle. Biliyorum, şu kahrolasıcayı düşünüyorsun. Haklısın. Senden kaçıyor. Odasını seninle birleştirmiyor. Karı kocalıkta görülmüş şey mi? Duyanlar ayıplıyor. Neyi ayıplıyorlar duyanlar? Odalarınızın ayrı oluşunu. Demek duyuruyorsun. Demek benim hususi, gizli tarafımı ilan ediyorsun el aleme. Demek beni rezil rüsva ediyorsun. Kadın şaşırdı. Söylediğine pişman olmuştu. Çevirmeye çalıştı. Yerin kulağı var evladım. Benim söylememe hacet yok. Herkes her şeyi senden benden iyi biliyor. Nasıl bilebilirler anne? Bu evin duvarları içinde geçen şeylerden yabancıların nasıl haberi olur? Şapkasını aldı, odadan öfkeyle çıktı. Fabrikaya hep aynı öfkeyle, boğulacak kadar hırslı geldi. Ceketini, şapkasını odacıya verdi, masasına geçip oturdu. Dünden, evvelki günden beri gelmiş, açılmadan bekleyen yığınla mektup birikmişti. Az sonra odacı bir tutam yenilerini de getirip eskilerin üzerine bıraktı. Ancak o zaman kendine gelerek zarflardan rastgele birini aldı, yırttı. Ürkek bir yazıyla acemice yazılmış satırlar. Muhterem beyefendi diye başlıyor, karısından bahsediyordu. Karısından bahseden satırlar gözlerini fal taşı gibi açtı. Korktuğuna uğramıştı nihayet. Demek karısı onunla sevişiyordu. Demek o sarı saçlı, mavi gözlü adam. Masasından kalktı. Oda içinde köşeleme gidip gelmeye başladı. Demek karısı, demek Nilüfer, onunla uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü adamın kolları arasında. Beyni uğulduyor, kafasında onlara dair hayaller canlanıyordu. Karısı, yabancının odasına ürkerek giriyor. Öteki derhal mantosunu alıyor sırtından, oturmasına yardım ediyor. Belki yan yana oturuyorlar ilkin. Beylik sözler, protokol lafları, ona çok yakışan şeyler. Sonra hep o son derece yakışan kibar haliyle karısını soyuyor. Çamaşırlar teker teker atılıyor. Karısının bembeyaz, pamuk kadar beyaz ve muntazam vücudu. Elleri titriyordu. Bir sigara yaktı, kibriti sinirli sinirli söndürüp kutuya fırlattı. Masasına gitti, mektubu tekrardan aldı, göz gezdirdi. Belki de iş işten geçmemiştir beyefendi. Karınıza göz kulak olun, isminize, şöhretinize leke sürdürmeyin. Şimdilik bunu yalnız ben biliyorum. Fakat herkes işte bilir. Size boynuzlu derler. Elinde mektup, gözleri daldı. Boynuzlu diye mırıldandı. Bana boynuzlu diyecekler demek. Bir dergide gördü, çok hoşuna giden bir karikatürü hatırladı. Bir maskeli baloda kapıdan içeri öküz başlı bir adam girmekte, bir kadınla bir erkek arkasında öpüşmektedirler. Kadını öpen adam, içeri girmekte olan boynuzluyu görmüştür. Kolları arasındaki kadına sorar. Hanımefendi, şu adam kocanız mı? İlkildi. Demek kendisi de o adam gibi olacaktı. Bütün gün dalıp dalıp gitti. Sinirli, aksi, huysuz. Ustaları haşladı, işçilere çıkıştı. Her zaman şakalaştığı mühendisleri bile tersledi. Fabrika halkı hayretler içindeydi. Onu bu kadar sinirli gördüklerini hatırlamıyorlardı. Yer yer patron hakkında fiskoslar, dedikodular oldu. Böyle sürüp gitmesinden korktuklarını söylediler. Ama hiç kimse genç patronlarının öfkesinin sebebini keşfedemedi. Genç patron hiç eksilmeyen öfkesiyle bara gelmişti. Her zamanki gibi gene yumruk karşılamışsa da adamını her zamanki gibi neşeli bulmamıştı. Tam tersi, somurtkandı. Sebebini sordu. Cevap olamadı. İstanbul'dan yeni getirdiği bar kadınlarının çevrelediği masa enfesti. Herkesin gözü masadaydı. Serseri milyonerin hiçbir şey gördüğü yoktu. Nefis kadınlara bile bakmıyor, tombul yanakları avuçlarında, düşünüyor, kara kara düşünüyordu. Sonra ani bir kararla içmeye başladı. Şampanya, viski filan değil, rakı içiyordu. Düpedüz rakı. Kadehler kadehlerin peşi sıra devrildi. Çok geçmeden serseri milyoner patlamaya hazır bir bomba halini aldı. Daha sonra masaya bir tekme. Her şey alt üst oldu. Kadınlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Garsonlar etrafında pervane kesilmişti. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Yumruk da şaşırıp kalmıştı. Garsonlara "Ellemeyin!" diye fısıldadı. "Karışmayın! Vursun, kırsın, yaksın, yıksın isterse." Gene deliliği tuttu. Şef garson ürküntü içinde "Peki ama patron, sebep?" "Bilmem," dedi yumruk. "Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bir şeyler seziyorum. Ses çıkarma." "Ne seziyorsun patron?" "Şimdilik bırak." Serseri milyoner onu aradı. O sarışın, uzun boylu, mavi gözlü adam. Bu gece bara gelmemişti. Sormadı. Bu meseleyi hiç kimsenin bilmesini istemiyordu. Bardan çıktı. Yumruk da yanında. Fakat kimsenin farkında değildi. Hastaneye geldi. Bu saatte içeriye kimse sokulmazdı ama karısının ameliyatı sırasında şaşılacak derecede bol bahşiş vermiş olan genç fabrikatörü kapıcı tanıdı. Önüne geçip de "Yasak!" diyemedi. Serseri milyoner merdivenleri koşarak çıkmıştı bile. İçeri girdi. Işıklı, tertemiz koridorları hızlı geçti. Ameliyat odasının kapısı önünde hasta bakıcı Nurten'e rastladı. Kız ürktü. Ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Kekeledi. "Buyurun, buyurun efendim." Gittikçe artan bir heyecan içindeydi. Mektubu kendisinin yazdığını ne bilmişti fabrikatör? "Affedersiniz," dedi. "Samimiyetime verin beyefendi." Şaşırmak sırası serseri milyonere gelmişti. "Neyi?" "Emin olun gözlerimle gördüm." Sonra, "Neyi evladım? Neyi gördün gözlerinle?" "Yazmak istemezdim ama oldu bir defa." "Neden bahsediyorsun? Açık söylesene." Alkol kokulu nefesinden içi bulanmaya başlamıştı. Her şeyi bir çırpıda anlatıverdi. Serseri milyoner, "Ya," dedi. "Demek mektubu bana sen yazdın." "Affedersiniz efendim. Bir cahilliktir ettim. Beni şikayet etmezsiniz değil mi?" Serseri milyoner etrafına bakındı. Kimseler yoktu. Yumruk Niyazi koridorun alt başında kalmıştı. "Hayır," dedi. "Fakat bir şartla." "Emredersiniz." "Onu takip et. Bu bahse dair yakaladığın havadisi bana iki satırla bildir ve bundan hiç kimseye sakın bahsetme." Nurten ferahladı. "Emredersiniz efendim. Hiç kimseye söz etmem." Serseri milyoner geldiği gibi hastaneden çıktı. Rahatlamıştı. Bir sigara yaktı. Fakat eve döndüğü zaman tekrar allak bullak olmuştu. Annesi yeni bir karı haber vermişti. Gülpem Bey'i takip ettirmiş. Kadın sabahleyin çarşıya gitmek bahanesiyle köşkten çıkmış, operatörün evine gitmiş, kapıda bir şeyler konuşmuşlar. Sonra içeri girip artık şüphesi kalmamıştı. Annesini filan bırakıp bir hamlede Nilüfer'in odasına geldi. İçeride lamba yanıyordu. Kapıyı itip girdi. Nilüfer kitap okumaktaydı. Hırslı bir göz attı. Madame Bovary. Nilüfer kitabın yaprağını büküp kaparken sordu. "Efendim?" Serseri milyonerin tüm öfkesi bir anda inivermişti. Dizlerine kapanıp hüngür hüngür ağlamak geliyordu içinden. Diz çöktü. "Karıcım," dedi. "Canım karıcım." Nilüfer'in kaşları hemen çatıldı. "Rica ederim odanıza dönün." "Niçin?" "Niçin Nilüfer? Seni seviyorum. Çok seviyorum karıcığım." Nilüfer emretti. "Odanıza dönün." Serseri milyoner hala "Karıcığım, canım karıcığım." Sevmediği, sevemediği adamın temasından nefret ederek ayağa fırladı. "Odanıza dönün diyorum size." Yüzüne düşen bir tutam saçı, ateş saçan gözleriyle korkunçtu. Serseri milyoner anladı ki üstüne düşse, ısrar etse yahut zor kullansa sonu felaket olabilirdi. Felaket. Evet felaket. O anda ona öyle geldi. Mesela karısı bas bas bağırabilir, tabancası olsa çekip vurabilir, kendini balkondan aşağı atabilir. Kuzu gibi uysa, peki, dedi. Odama gidiyorum. Gidin ve lütfen beni vakitli vakitsiz rahatsız etmeyin. Serseri milyonerin kulakları uğulduyordu. Odasına geldi. Peki ama ne olacaktı bunun sonu? İşte nihayet göz göre göre kovulmuştu. Nurten'le annesine göre aralarındaki münasebet hayli ilerlemiş, Alev bacayı sarmak üzere. Ne yapması lazım geliyordu? En doğru hareket hemen şimdi tekrar odasına gitmek, fakat artık onun aşkının esiri, kölesi gibi değil, her şeye karar vermiş, soğukkanlı bir insan tarafsızlığıyla ve artık bu tatsız hayatı sona erdirmek teklifinde bulunsa. Şüphesiz derhal kabul cevabı alır, ertesi günden itibaren de ayrılma formalitesinin tamamlanmasına başlarlardı. Sarsıldı. Ondan ayrılmak. Ta çocukluğundan beri taparcasına sevdiği, çıldırdığı, bir türlü doyamadığı, doyamayacağı, doyamasına imkan olmadığını sandığı sevgilisini ona, o sarışın küstaha bırakmak. Hayır, buna imkan yoktu. Yapamazdı bunu. Sevdiği, taptığı kadını rakibine bırakamazdı. Bir sigara yaktı. Odanın içinde köşeleme dolaşmaya başladı. Gene kendinden geçmişti. Önce hafif hafif mırıldanırken, sonraları sesli sesli söyleniyordu. Kabil değil, Kabil değil. Onsuz yaşayamam ben. Ölmek mi? Belki ölürüm. Ama onsuz yaşamak? Asla. Seviyorum, seviyorum onu. Birden bir ses, o seni sevmiyor ama. Döndü. Annesi. Öfkeden çatılmış yüzüyle kaşları, kireç kesilmiş yüzüyle kapıda dikiliyordu. Cevap vermedi. İhtiyar kadın fırsatı yakalamıştı. Devam etti. Başkasını seven bir kadından ayrılmalısın. Mecbursun buna. Ahmet tükürür gibi. Biliyorum, dedi. Biliyorsun madem. Ne bekliyorsun? Bilmiyorum. Bilmen lazım oğlum. Çok acele, hiç vakit geçirmeden bir karara varman lazım. Bu yalnız senin değil, ailemizin, hepimizin şerefi, haysiyeti meselesi. Yarın şehre yayılsa, herkes dedikodu etmeye başlasa daha mı iyi? Sokaktan geçerken boynuzluya bak derlerse utanmaz mısın? Boynuzlu. Ben. Ben ha? Ben boynuzlu muyum? Annesinden hesap sorarcasına karşısına dikilmişti. Söyle anne, ben boynuzlu muyum? Oğlunun dönen gözlerinden ürken kadın, hayır dedi. Henüz hayır ama bir gün, maazallah, o gün gelecek mi? Elini çabuk tutmazsan, kim bilir? Gelir değil mi? Gelebilir. O zaman, o zaman işte. Ne yaparsın? Bilmiyorum. Dolaşmasına devam etti. Öyle bir gün gelirse ne yapacağını gerçekten bilmiyordu. Ayrılsa bile onsuz yaşamayacağını sanıyor, yaşasa bile bomboş, eksik, yarım bir hayat olacağını hissediyordu. Boynuzlu diye mırıldandı. Bana boynuzlu diyecekler. Sokaktan beni birbirlerine gösterip bak bak boynuzlu geçiyor diye gülecekler. Annesinin tam karşısında durdu. Ayrılırsam ya? O zaman hiç kimsenin hiçbir şey söylemeye hakkı olmaz. Namusumu, şerefimi kurtarmış olurum değil mi? Yalnız kendi namus ve şerefini değil, hepimizin, mezarında yatan babanın, sana bu serveti bırakan, seni adam eden dayının, ailemizin şerefini kurtarmış olursun. Buna mecbursun Ahmet. Başka türlü yapamazsın. Boynuzlu bir koca olarak memlekette dolaşamazsın. Buna hakkın yok. Yani başkalarının şeref, namus ve haysiyeti uğruna kendimi feda edeyim öyle mi? Kadın öfkelendi. Yani ne demek istiyorsun? Doktorla alakasına göz mü yumacaksın? Ahmet cevap vermedi. Kadının içi titriyordu. Oğlu bu kadar adileşebilir miydi? İstersen onunla ben konuşayım oğlum. Etine ateş dokunmuş gibi irkildi. Ne? Ben konuşayım karınla. Usulüyle söylerim, biter gider. Birdenbire acınacak kadar halsizleşmişti. Yalvarırcasına, bana yardım etmek mi istiyorsun anneciğim? Elbette. O halde beni lütfen yalnız bırak. İhtiyar kadın tek kelime söylemeden çıktı. Koridor boyunca yürüdü. Mermer basamakları ağır ağır indi. Aşağıdaki sofada durdu. Niçin? Niçin emirlerine bu kadar kolay itaat etmişti? Kendi doğurduğu, kendinden bir parça değil miydi? Onun her şeyle ilgilenmeye hakkı yok muydu? Niçin olmasın? Ya düşüne düşüne dert illet sahibi olursa? Sonra daha mühimi, dert illet sahibi olmaz da gider ötekini çeker vurursa, niçin olmasın, görülmemiş şey mi? Bu takdirde gelini hiç de hakkı olmadığı halde mirasa girer, oğlu hapislerde inlerken o, başkalarıyla karıştırarak, yanı başında birisi, döndü. En sevdiği, sırlarına en çok ortak hizmetçilerinden biri. Sordu. Ahmet onu çekip vursa da hapislere düşse, Nilüfer oğlumun mirasçısı olur değil mi? Hizmetçi kadın hiç beklemediği bu soru karşısında afalladı. Allah göstermesin büyük hanım. Birlikte yan odalardan birine geçtiler. Ayrım sonu. Sayfa 169.